Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal.
Ayrım 23.
Güneşin altında bulgurun şişirdiği karınlarıyla ırgatların dinlemeye hiç de hevesleri yoktu. Birer ikişer çekildiler. Pehlivan Ali hiçbir şeyin farkında değil, Fatma'ya dalmış anlatıp duruyordu. Bir ara Hidayet'in oğlu, "Yeter bire herif," dedi, "milleti kaçırdın tekmil." Pehlivan Ali çevresine baktı. Gerçekten de kimse kalmamıştı. Hidayet'in oğlu da kaşığını bırakıp kalktı. "Haydi kalk gayri. Bak millet şu dutun altına birikmiş, ne varsa orada. Biz de gidelim." Ali de kaşığını bırakıp gitti. Karamaça ve Selin oraya gittiler. Teneke semaverin başı iyice kalabalıktı. İki arkadaş alabildiğine yadırgı bir kıyıya oturdular. Nezir Dümenci iştahla geldi. "Ver bakalım zarları Veysel." Karamaça Veysel semaverin altını üflüyordu. Doğruldu. Kara şalvarının cebinden iri zarfları çıkardı. "Hani tamam mısınız?" "Tamam kardeş." "Kim kim?" "Ben, Salman, Haydar, Şamdin, Zeynel, Kurban, Kadir, Ferho, Üzeyir." Karamaça zarları uzattı. Nezir aldı. Ardından kumarcılar uzaklaştılar. Nezir'le Ferho'nun paraları yoktu, geri döndüler. Veysel'den borç alacaklardı. Borç ama para değil. Çünkü kumarlarda kumarcılara para verilmezdi. Tesbih, çakı, emzik denilen cigara ağızlı, tarak, bütün bunlara ayrı ayrı paha biçilmişti. Kumarlar da elden ele para gibi dolaşıyordu. Veysel kara şalvarının cebinden bir alay öteberi çıkardı. Sarı kara iki tesbih, kemik saplı üç çakı bıçağı, yeşil, beyaz, kırmızı, mavi dört ağızlık, kirli üç tarak. Kehribar ağızlık 10 liraydı. Tesbihler 5'er, bıçaklar 2'şer buçuk, taraklar 1'er lira. Kumar sırasında elden ele dolaşan bütün bu öteberiler sonunda gene Karamaça Veysel'in cebine girerdi. Çünkü bugün yutan nasıl olsa yutulacağı için yeniden borçlanacaktı. Veysel Nezir'le Ferho'yu borçlandırdıktan sonra oğluna "Yaz oğlum," dedi. "Nezir'e 10, Ferho'ya 5. Küçük Yasin alışkın ellerle karton kaplı küçük defterin yapraklarını çevirip yazdı. Babası gururla "Topla da herkes borcunu bellesin," dedi. Yasin çabucak topladı. "Nezir Dümenci 30 lira. Demin aldığı esrarla iki çayı da yaz dedin değil mi?" "Çocuk bak hele bak," dedi gururla. "Aferin." Kumar başlamıştı. Hendekten kumarcıların sesi geliyordu. Bir ara ırgatbaşı ile patoz ustası da geldiler. Dutun altına bağdaş kurdular. Kumarcıların sesini duyan ırgatbaşının yüzü gülüyordu. Kumar, çay, esrar satışlarından ortaktı yeğeniyle. Dişlerinin arasına sıkışan et parçalarını kirli elinin kapkara tırnağıyla çıkardıktan sonra yeğeninin oğluna seslendi. "Yasin." Cin gibi olan semaverin başından seslendi. "Hop." "Baban nerede?" Çocuk kumarcıların barbut attıkları hendeyi eliyle gösterdi. "Orada." "Ne yapıyor?" "İp topluyor." "Yoksa o da mı oynuyor?" "Ayıp ettin dayı. Babam deli mi? Oynar mı hiç? İki sağlam çay yap bize." "Şimdi." Irgatlar çoğu hendeğin başına, hendeğin içine, şuraya buraya uzanmış dinleniyorlardı. İçlerinde çay içenler de vardı. Çayın müthiş harareti kestiğine inanıyorlardı. İnanıyorlardı ya, ama güneş açık kalmış bir fırın ağzı gibi çıplak ovaya kaplamış, yakıyor, olabildiğince yakıyordu. Sıcaktan göğün mavisi bile rengini atmış, soluklaşmıştı. İncecik sapsarı bıyığıyla çıyanı hatırlatan Kemal Cesur bir ara ırgatbaşıya sokuldu. "Kılçıklı Resul'un sıtması tuttu gene ha," dedi. Irgatbaşı inanmadı. "Şimdi varır sopayı çekersem, vallahi yalan değil ha, tir tir titriyor." "Tir tir titriyormuş. Sıtma da ne be? Hiç hava, insan sıtma oldu diye yatar mı?" Kemal Cesur güldü. Maksadı başkaydı. Irgatbaşı'ya az daha sokuldu. Çevresini koklarcasına kokladıktan sonra "Senin Zeynel var ya," diye fısıldadı. Irgatbaşı ilgilendi. "Ne olmuş?" "Gene attı tuttu." "Ne gibi?" "Demin yemek yerken. Pilavında taş çıktıydı. Demediğini komadı." "Ne dedi?" "Söydü saydı. Allah mallah karıştırdı. Bir şey değil, duyan da boyunca günaha girer." "Tepem bir attı. İnsan zaten böylesi kerhanecilerin yüzünden belaya girer. Size de attı tuttu." "Ya, onlara etli pirinç pilavı, bize taşlı yağsız bulgur," dedi. "Milletin aklına iş düşürüyor. Her zaman böyle. Lan diyecektim, yeter senin ettiğin, lakin kör şeytana uymadım." Irgatbaşı "Sakın ha," dedi. "Uyma, sen onunla başa çıkamazsın. Dediklerini bana gel söyle yeter. Ona çatma sakın." "Niye be ağa? Sen onunla başa çıkamazsın dedim ya." "Ben mi?" "Kabadayılığı bırak, Zeynel derler ona." Kemal Cesur bayağı sinirlendi. "Boş ver be ağa, ona Zeynel derlerse biz de boş gezmiyoruz ya." "Olsun, beni dinle." Usta söze karıştı. "Canım bırakın çekişmeyi, ne olmuş?" "Irgatbaşı senin Zeynel," dedi. "Anladık, ne olmuş?" Hiç bizden ötürü atmış tutmuş da. Ne demiş? Kerhaneciler demiş. Onlara etli pirinç pilavı, bize taşlı bulgur. Yalan mı? Irgat başı tuhaf tuhaf baktı. Ne yalanması? Bizim etli pilav yediğimiz. Doğru ama. Canım ondan mı sorulur? Elin ağzı torba değil arkadaş, söyler. Onda da nefis var, sende de. O da insan. En az senin benim kadar. Var, doğru. Yemeğin ekmeğin hasını yiyoruz. Onlarsa bizden çok daha ağır iş altındalar. Hem yiyoruz hem de heriflere laf ettirmiyoruz. Bu kadarına hakkımız yok. Onlar amele, dedi Irgat başı. Irgat. Sen ben? Sen ustasın, ben de Irgat başı. Sen ben hatta ağa olmasa da işler yürür. Ama onlar olmasa yürümez. İyi, onlara da lokantadan yemek getirsin ağa öyleyse. Lokantadan değilse bile bizim yediğimiz gibi. Söyle ağaya da dediğini yapsın. Çukurova'ya adet mi getireceksin? İcat mı çıkaracaksın? Bunca yıl böyle gelmiş, böyle gidiyor. Böyle gelmiş ama böyle gider mi bilmem. Irgat başı uzun uzun baktı ustaya. Evet, sözleri doğruydu. Çok da harbi adamdı. Ama ne lüzum vardı bu kadar harbiciliğe? Her koyun kendi bacağından asılırdı. Irgat'ı tutmakla, Irgat'tan yana olmakla başa mı çıkılırdı? Onların keyfine göre köy yapmaya kalksan, bugün etli pilav, etli pilav verirsin, yarın yanına etli fasulye, yağlı ayran, öbür günde baklava börek isterlerdi. Neyse, dedi, bunlar senin benim bileceğim işler değil. Biz şurada birer eciriz, köle. Mal sahibinin atı itiyiz. Ustanın da tepesi attı. Beni karıştırma. Sen de maaşlı değil misin? Maaşlısı, evet. Atı, iti, eciri, kölesi. Değilsin ha? Değilim tabii. Emekçiyim ben, köle değil. Irgat başı kızgın güneşin altında göz alabildiğince uzanan tarlaya baktı. Canı iyice sıkılmıştı. Tadını kaçırıyordu bu adam artık. Terini elinin tersiyle sildi. Güneşin çiğ aydınlığı dağı taşı eritmiş, duman haline getirmişti sanki. Mırıldandı. Kuzu gibi Irgat'ın aklına iş düşürüyor. Herifleri bozuyor tekmil. Usta hınçla kov, dedi. Madem Irgat'ı bozuyor, madem tehlikeli, madem muzur, kov gitsin. Ne duruyorsun? Irgat başı içini çekti. O da olacak, o da olacak ya. Ne zaman? Korkuyorum, demeyi kendine yediremedi. Bir tarihte bir harman yaktıydı bu, dedi. Usta meraklandı. Harman mı yaktı? Harman yaktı. Sebep? Hiç, Zeynel bu. Aklı esti mi? Babasına yüzü yoktur. Hem de öyle gaddardır ki. Durup dururken mi yaktı? Durup dururken. Deli mi bu? Aklı tam da değil. Mutlaka bir sebebi olmalı. Sebebi var tabii. 12 yıl oluyor. Bununla dolu sapta çalışıyorduk. Esas mesele haftalıklardaydı. Harman ağlıktı. Haftalığımızı kestiler, işimizden de attılar. Siz de? Biz de huylanıp yaktık. Demek birlikte yaktınız. Irgat başı pişmanlıkla düzeltmeye çalıştı. Canım bakma, o zaman çok cahildim. Uydum ona. Gözüne ilişen ufak tefek bir Irgat'a çıkıştı. Lan Kürdo, ne dolanıyorsun buralarda? Ne yapayım? Çay iç, esrar iç, kumar oyna, deyus. Kürdo utançla güldü. Param yok ha. Paran mı yok? Niye yok? Vardı, ütüldüm. Ne zaman? Geceki kumarda ütüldüm ha. Yasin, Karamaça Veysel'in küçük oğlu, hop, dedi. Kürdo'ya bedel et. Çay içsin, kumar oynasın. Çocuk makineli tüfek gibi başladı. Borcu çok dayı, çok borcu. Esrar borcu, kumar borcu. Babam dedi ki, Irgat başı sözünü kesti. Bırak babanı, Kürdo bizimdir. Kürdo gururla kıllı kıllı güldü. Çocuk Yasin hala huzursuzdu. Babasının dayısına karşılık veremiyorsa da sonunda babasında nazar işitmekten korkuyordu. Irgat başı sertçe, kime diyorum Yasin, dedi. Yasin babasının bulunduğu hendeğe koştu. Anlatmış olacak, hendekte Karamaça Veysel'in başı gözüktü. Ne diyorsun dayı? Kürdo'ya bedel et de kumar oynasın. Kıllı Kürdo omzundan itti. Git haydi, verecek. Kürdo sevinçle hendeğe yöneldi. Usta harman yakma meselesinin sonunu öğrenmek istiyordu. Sonra, dedi, Irgat başı unutmuştu. Ne sonrası? Paranızı kestiler, işten de attılardı. Ha, dedi Irgat başı, o mesele mi? Canım, canı yanan eşek attan ileri gider. Tamam, demek ki şimdi Zeynel haklı. Niye? Niyesi var mı? Canı yanıyor herifin. Irgat başı neden sonra, onu bunu bilmem, dedi. Böyle kerhanecileri Irgat'ın içinde tutmamalı. Neden dersen, bir tarihte bir çiftlikte çalışıyordum. İşim nasıl? Ekspres. Irgat'ım da ensesine vur, ağzından lokmasını al, kuzu gibi. Baba Kürtler ki, dini imanı torbaya koy. 24 saat çalışır, gık demezler. Bırak gık demeyi, karşında el ovarlar. Kenefe mi gideceksin? İbriği kapar, senden önce koşarlar. Irgat dediğin öyle olur. Sonra Sonra bu Zeynel gibi bir ibne girdi içlerine. 3 günde baştan çıkardı herifleri. Boş çay bardaklarını o sıra yanlarından geçmekte olan çocuk Yasin'e uzattı. Tazele şunları. İri bafon tabakasından kalın bir cigara sardı. Tabakayı ustaya uzattı. 1928'de Elci Hallaç Mehmet'le bir posta ırgat götürdüktü. Hepsi de kuzu gibi. Enselerine vur, ağızlarından al lokmalarını. Ama nasılsa bu muzur sızmış aralarına. Bir baktım dandun ediyor. Yemek beğenmez, içmek beğenmez. Irgat'ın gözünü açacak. Çektim kenara. Oğlum dedim, vazgeç bu ayaklardan. Irgat'ın aklını çelme. Yok, herif muzur, durmaz. Baktım kuzu gibi amele mızırdanmaya başladı. Dedim, günah gitti benden. Ne yaptın, yol mu verdin? Dur ki ağaya dedim, böyle böyle. Ver terbiyesini dedi. Öyle mi öyle? Kendirle yer misin, yemez misin? Vururken baktım herifin sesi soluğu kesildi. Birden aklım başıma geldi. Herifi bir çıkardım ki ne çıkarayım? Ölmüş mü? O saat. Besneliydi herif. Gök çürük içinde kalmış tekmil. Ustanın yüzü nefretle buruştu. Sonrası sağlığın. Ağanın haberi oldu. Baktım etekleri tutuşmuş geldi. Ne o dedim. Niye böyle yaptın? Ne cevap vereceğiz hükümete dedi. Kendimi bir topladım dedim. Sen hiç merak etme ağa. Senin canının bülbülü sağ olsun. Allah'ın çok kulun az olduğu yerler. Gelin lan buraya dedim. Geldiler. Baba Kürtler ki canavar gibi her biri. İcabını icra edin. Gözleri gururla parlıyordu. Ustanın nefreti taşmak üzereydi. Tuttu kendini, sordu. Ettiler mi? Derhal. Yani taş bağlayıp ırmağa. Cup. Kokusu çıkmadı mı? Irgatbaşı gene gururlu güldü. İlahi usta, ne çıkacak? Allah'ın çok kulun az olduğu yerler diyorum sana. Kim kime? Diyeceğim o ki ırgatbaşısına böyle bağlı ırgatlar vardı. 3 gün sonra jandarmalar geldi. Irgatları sıkıştırdılar filan. Hava. Görmedik, bilmeyiz, duymadık, haberimiz yok. Jandarmanın nereden haberi olmuş? Cesedi suç sürüklemiş. Hükümeti hüda. Bu su nedense sır saklamıyor. Leş de kabul etmiyor. Saatine baktı. Paydosun 45 dakika olması gerekiyordu. 5 dakika vardı daha. Beklemedi. Düdüğünü öttürdü. Pehlivan Ali de Hidayet'in oğlu desteciliğe verilmişlerdi. Görevleri buğday demetlerini patozun üzerindeki koltukçulara Zeynel'le Haloşemdin'e aktarmaktı. Ne Pehlivan Ali ne de Hidayet'in oğlu bu işte zorluk görmediler. Beden iriliğindeki demetleri omuzlayıp aktarıyorlardı. İlk zamanlar öyle canlı, öyle güçlüydüler ki sonraları saatler saatlerin ardından akıp güneş yükselince işin rengi değişti. Terden sırılsıklam koşuyor, durmak bilmeden koşuyorlardı. Bu arada savrulan sabah tozunun terli bedenlerine yapışıp yakması olmasa neredeyse patlayacak duruma geliyorlardı. İşe ilk başladıkları günün tersine işi savsadıklarını gören ırgatbaşı da basıyordu ana avratlı küfrü. Güneş saman tozu, kaşıntı derken Fatma'dan ayrılışın acısı da yüze çıkmaya başlayınca patlayacak duruma geliyordu Ali. Kaşıntı çoğu zaman Fatma'nın yokluğundan da beterleşiyordu. Birinde sırtının kaşıntısına dayanamadı. Demet'i omzundan atıp kaşınmaya, gidişen yeri tırmalamaya başladı. Patozu siper almıştı. Irgatbaşı patozun ardındaydı. Ama gene de görmüştü. Sopasını çekip yürüdü. Ne yapıyorsun burada lan? Sırtım gidişti de çavuş ağa. Vaziyet al karşımda. İbne. Ali çevresine bakındı. Bu da ne demekti? Vaziyet nasıl alınırdı? Vaziyet alsana lan. Ne vaziyeti çavuşum? Omzuna bir sopa. Bir sopa daha. Kerhaneci vaziyet almasını bilmiyor daha. Sonraları işe alıştı. Yalnız alışamadığı Fatma'nın yokluğu. İçi yanıyordu. Daha çok da gece. Kaynaşan yıldızlara bakarak aptal kızını da düşünmüyor değildi. Ama Fatma'nın tadı daha başkaydı. Fatma'yı erinin altından alıp kaçmıştı. İnşaatta abo, hık mık, hişt pişt, Ömer Zorlu'ya 2 borçluk. Giderdi kumara, bütün gece kumara giderdi. Ne diye buralara gelmişti? Fatma beni tepmezdi ya, tepti işte. Teptirdiler. Ah Bilal, gözün çıksın. Beni buraya saldı, avrat da görsün. Burada avrat işi olsaydı mücerret gelirdi. Ben Fatma'yı bilmem mi? Gavur derdi bana, Doğuz derdi. Etimi bükerdi. Lakin topacık eli vardı kancığın. Aptal kızın eli de topacık. Aptal kızının kıvırması başkaydı ya. Fatma gene de başka. Lakin aptal kızı da. O niye gelmedi benimle? Fatma'yı bırak. Fatma'yı bırak, bıraktıydık. Çağırmadım, niye mi? Sahi ha, çağırsam. Çağırsam gelirdi efendi. Tüh, ayıp ettik. Fatma'ya böyle dedim. Ona demedim. Gönül kodu mücerred. Ayıp ettik tekmil, ayıp. O da iyi avrattı. O gece gene yıldızların kaynaştığı bir geceydi. Sovanların içine yatırmıştı aptal kızını sırt üstü. Yatmış uzanıp kalmıştı. Sonra dizlerini çekip toplamıştı ayaklarını. Birden gülüverdi kahpe.
Ayrım sonu.